Ayrım 13. İtiraflarım. Sabahattin Önkibar. Sayfa 174. Türkiye laboratuvar yapıldı. Hülasa AKP ve Tayyip Erdoğan sadece iktidar gücü ile ayakta. Erdoğan bu durumun ve bilinç altındakilerini tahakkuk ettirme adına laboratuvara çevirdiği ülkenin duvara dayandığının farkında. Öyle iken direniyor, niye mi? İktidardan indiği saat yargı kıskacına girebileceğini düşünüyordu ondan. Bir ülke için en kötü hal yönetenlerinin bu konumda olmalarıdır. Kendini iktidarda kalmaya mecbur ve mahkum görenler pek çok noktada yararlanılmaya müsait olurlar. Bu husus dış unsurlar tarafından doğal olarak bilindiği için talep ve dayatmalar eksik olmaz. Endişem AKP iktidarının bu zaafını bilen ABD'nin tehditlerle bazı kararları aldırtma ihtimalidir. Fırat'ın doğusu olayında gördük. ABD'nin ardından sürüklenmeye devam ediyoruz. Sınırda tampon bölge ve ortak hareket merkezi hadisesi tam bir kandırmaca. Zira onun çekiç güç misali bir misyonu olduğu ve Suriye'nin kuzeyinde PKK İslam'ı var etme adına kurulduğu ortada. Harekat merkezi kandırmacası. Öyleyken bu ortak harekat merkezi konusunda ABD ile yapılan anlaşmayı müjde olarak sunmaları kahredicidir. Ne yani tampon bölge ve kurulan ortak harekat merkezi ile ABD var ettiği 80 bin kişilik PKK ordusunu tasfiye mi edecek? Fırat'ın doğusuna taşıdığı 24 bin tır dolusu silahı geri mi çekecek? YPG unsurlarına karşı savaş mı açacak? Bütün bu soruların cevabı hayır ise nedir yapılan o kandırmaca? Her şey bariz ve net. AKP iktidarı Irak'taki Barzanistan'dan sonra PKK İslam'ı kurarak Büyük Kürdistan'ın ikinci ayağını kendi elleriyle inşa ediyor. Görüldüğü gibi yıkım virüsü pek çok başlık ile ülkeyi sarmış durumda. Dış politikadaki facialar fazlasıyla içeride mevcut. Mesela ekonomi yerle bir, moratoryum ya da konsolidasyon herkesin dilinde. Ülke var olan verilerle adeta ekonomik kıyamete geri sayım yapıyor. Adeta son nefeste olan ekonomimizin beklenen büyük dolar patlaması ile iflasını ilan etmesi genel bir beklenti halinde. Ekonomide moratoryum çanları. Filtrelenen devlet verileri bile SOS veriyor. İşsiz sayısı 9 milyon ve 3 gençten biri işsiz. Piyasalar bitik. Dönen çek ve senet sayısı 2001 ekonomik krizi rakamlarının 3 katı. İcra iflaslar gırla gidiyor. Milyonlarca insan icralık. Üretim ve tarım bitmiş. İmalat sanayiinde kapasite kullanımı %40'lara geriledi. AVM'ler tek tek kapanıyor. Evet, yıllar yılı borç para ve tüketimle ayakta tutulan ekonomide iflas çanları çalıyor. Borçların çevrilmesi için her yıl 200 milyar dolar sıcak para lazım. Lakin yurt dışından para bulmak zorlaştı. Döviz fiyatı bir süre piyasa oyunlarıyla tutulmaya çalışıldıysa da artık önünü almak zor. Açılan onca pakete ve atılan pek çok adıma rağmen inşaat sektöründe kriz ve düşüş sürüyor. Her yer makber. Hala milyonlarca konut elde, yani müşteri bulunamıyor ki inşaat sektörünün bankacılık sektörüne borcu 25 milyar dolar. Bu para geri dönmez ise finans sektörü zora girecek. Aynı şekilde enerji sektöründe açık edilmeyen bir kriz söz konusu. Enerjide plansız hesapsız yapılan kredili yatırımlar fiyasko ile sonuçlandı. Bu sektörün bankacılık sistemine borcu 20 milyar dolar. İhracat her geçen gün düşüşte. Milli gelir ve fert başına gelir de hızla aşağı gidiyoruz. SSK açıklarını katlarken bütçe tarihte görülmemiş gedikler veriyor. Sonuç, ekonomide zifiri bir karanlık söz konusu. Abartıyor değilim. Maalesef Türkiye'de tek bir konuda olsun iyiye giden bir şey yok. Ülke fotoğrafımız Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesindeki o dramatik hali resmediyor. En kahredici olan ise bütün yıkım tabloları ile beraber toplumun kimlikler üzerinden bizzat iktidar tarafından cepheleştirilmesidir. Sırf siyasi çıkar, yani tabanını konsolide adına ülke içeriden kamplara bölündü. Tanıklıklarım. Tam bu noktada AKP öncesine gidip tanıklıklarımız eşliğinde bugünle kıyaslamalar yapalım. Önce bir açıklama. 1990'larda Ankara'da güvenilir ve etkili bir medya mensubu iseniz devlet sizi sık sık enforme ederdi. MİT davet edip bilgiler verirdi. Dışişleri Bakanlığı aynı şeyi yapardı. Keza Genelkurmay Başkanlığı ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği belge bilgi paylaşırdı. Aktarılan bilgileri kullanıp kullanmama inisiyatifi size aitti. İlişkilerde talimat söz konusu değildi. Hadise tamamen doğru bilgiyi paylaşma ve dış istihbarat örgütlerinin yaptığı dezenformasyonları önleme adına devletin basını bilgilendirmesiydi. Çağrılan ve birinci elden bilgilendirilen gazeteciler ise genelde güvenilen Ankara temsilcileri ve etkili yazarlardı. Çağrılmak için olmazsa olmaz ölçü yurtsever olmaktı. Mesela PKK'ya sempati duyan bir gazeteci muhatap alınmazdı. Devlet gazetecisi. Görüşme talebi karşılıklıydı. Bazen siz, bazen onlar talep ederdi. Onlar talep ettiğinde gitmek ya da gitmemekte serbestsiniz ki haber ve bilgi peşinde olan hiçbir gazeteci böyle bir teklife hayır demezdi. Yapılan davet ve enformasyonlar gündemdeki siyasi konularla alakalıydı. Bazen ayda bir, bazen de üç ayda bir bilgilendirmeler yapılırdı. En önemli ayrıntı, telefon hep açıktı ve önemli konularda anında bilgi akışı olurdu. Bu satırların yazarı da pek çok gazeteci gibi 10 küsur sene boyunca, yani AKP iktidar olana kadar devletin güvenip davet ettiği ve bilgi sunduğu gazetecilerden biriydi. Benim gibi Uğur Mumcu'dan Ertuğrul Özkök ve Sedat Ergin'e kadar pek çok isim vardı. Israrla altını çiziyorum. Bu durum asla devletin gazetecisi olmak değildi. Dünyanın her ülkesinde devletin kurumları gazetecileri bilgilendirir. Esas olan hiyerarşik ilişkinin olmaması ki böyle bir şey kendi açımdan hiçbir zaman bahis konusu olmamıştır. MİT'in, Genelkurmay'ın ve Dışişleri Bakanlığı'nın medya organları yoktu ve doğru bilgileri bizim gibi gazetecilerle bu şekilde aktarıyorlardı. Fehmi Koru ve Cengiz Çandar bile. Kitabımın girişinde yer alan Fatih Çekirge'nin "Sebo, sen derin devletin adamı mısın?" ifadesine sebep olan köşe yazımdaki bilgi böyle bir ilişkinin ürünüydü. Peşin hükümle işte bu derin devlet ilişkisinin itirafı diyecek olanlara sunacağım belge ise Hikmet Çetin'in Dışişleri Bakanlığı esnasında İslamcı Fehmi Koru ile eski Mao'cu Cengiz Çandar gibilere bile özel briefingler vermesi ve baş başa yemeklere çıkmalarıydı ki ben bunun yakından tanığıyım. Gelelim 10 küsur senelik gözlem, tanıklık ve hükümlerime. Birinci hükmüm. Türkiye hiçbir zaman kurumlar devleti olamamıştır. Osmanlı ile Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki lider idaresi, çok partili siyasal yaşama geçilmesi sonrasında dolaylı olarak devam etmiştir. 1950 yılından bugüne yönetime gelen istisnasız bütün liderler, yetkilerini kurumlarla paylaşmak yerine kurumların yetkilerini kendi uhdelerine almaya çalışmışlardır ki bunun zirvesi bugünkü iktidardır. Dünden bugüne çökertilen kurumlar. Peki bu hal kurumların berbat, liderlerin iyi olmasından dolayı mıydı? Hayır. İtiraf edeyim, medya yöneticisi olarak Ankara'ya gelene kadar devlet benim gözümde ay ve güneş misaliydi. Büyük, çok büyük bir saygım ve güvenim vardı. Ama heyhat, ne zaman başkente işim gereği devlet denilen mekanizmanın figürlerini tanımaya başladım, büyük hayal kırıklıkları yaşadım. Kamuoyu bilir, bu satırların yazarı milli ve güçlü devlet kavramına iman eder. Bu itibarla aktaracaklarım haşa devlete karşıtlık adına değil, uyarı, yani daha iyi olması adınadır. Evet, siyasetçisinden bürokratına devleti temsil edenleri birebir tanıdıkça ülkem adına hep kaygılandım. Haksızlık etmeyeyim, aralarında gerçek devlet adamları vardı ama sayıları çok değildi. Ayakta kalandı ise zaten onlar sayesindedir. Doğrudur, 1990'larda Türkiye'de eksikliklerine rağmen birkaç ciddi kurumun varlığından söz edilebilirdi ki maalesef bugün bunların hiçbiri fiiliyatta artık yok. TSK'da liyakat. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri, Yargı, MİT, Dışişleri Bakanlığı ve Karayolları bunların başlıcalarıydı. TSK 1952'de NATO ipoteğine girmesine rağmen gövdesi milli ve siyasallaşmadan uzaktı. Rütbeler ve atamalar belli kurallara göre yapılıyor ve kollamalar söz konusu değildi. İşte buna dair bir anekdot. Yıl 1998, Yüksek Askeri Şura var. Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler koltuğunda Kurmay Albay Hüsnü Dağ oturuyor. Hüsnü Dağ insani ilişkilerde süper bir isimdi ve laik çevreden çok dost edinmişti. Yüksek Askeri Şura yaklaştığında Albay Dağ terfi almak için yaş üyelerini etkileyecek isimleri devreye soktu ki bunların içinde o dönem laik Madya Mareşali olan Fatih Çekirge bile vardı. Altemur Kılıç'tan General Yapın telefonu. Keza merhum Altemur Kılıç, Hüsnü Dağ'ın ısrarlarını kıramayıp dönemin Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnağı aramıştı. Erol Paşam, sizden bir dileğim var. Sayın Kılıç, siz atamızın emaneti gibisiniz. Zira babanız Atatürk'ün yargıcı ve fedaisiydi. Sizi de biliyor ve çok seviyoruz. Yapılabilecek her talebiniz başımız üstünedir. Hüsnü Dağ'ın general yapılması hepimizi çok sevindirecek. Altemur Bey, Hüsnü Albay benim çalışma ekibimden. Emin olun general olsa en çok ben sevinirim ancak mümkün değil. Neden? Sicili general olmaya müsait değil. TSK'da hiçbir şey ve hiç kimse sicilin üstünde değil. Ne olur anlayın bizi. Sonuç Hüsnü Dağ o yaşta general yapılmayıp emekliye sevk edildi. Dikkatinizi çekiyorum. Hüsnü Dağ 28 Şubat postmodern darbesini yapan kurmay ekibinin içindeydi. Buna rağmen terfi edemedi. Bunun yorumu şudur. 1990'ların Türk Silahlı Kuvvetleri'nde esas olan sicil yani liyakattı. Bunun istisnası sadece tüm general sonrası atamalarda görülürdü. NATO ile siyasal iktidar özellikle orgeneral terfileriyle komutanlık atamalarında devreye girerdi. TSK'da komutana göre hassasiyet. Peki bu manzara eşittir, TSK mükemmeldi demeye yetiyor mu? Elbette yetmiyor. Daha önce aktardım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hassasiyetleri genelkurmay başkanlarının kişiliğine ve döneme göre değişiyordu. Dahası kurumsal ajandasızlık ve hafızasızlık gibi zaafları hep oldu. Keza cebri ve şekli Atatürkçülüğün ötesine geçemedi. Sınırsız vatanseverdiler ancak ülkenin nasıl sevilmesi gerektiğini bilmiyorlardı. Atatürk'ün bağımsızlık bilincini egemen kılmak için siyasi otoritelere baskı yapmak yerine başka şeyler yaptılar. En dramatiği bazı önemli konularda NATO'ya direnemediler. En tasvip edilemeyen özelliği istemezükçü tavırlarıydı. Yeniçeriler misal, boyuna kazan kaldırdılar yani darbe yaptılar ve o noktada çok kullanıldılar. İstisnasız her askeri müdahalede CIA ile Pentagon'un oyuncağı oldular. TSK Darbe Makinası. 1980 darbesinin hemen ertesinde bile İsmet İnönü Kıbrıs sorunu ile uğraşırken Talat Aydemir gibi isimlerle macera aradılar. Aynı şekilde Rusya'dan sanayi altyapısı olan Demirel'e karşı 9 ve 12 Mart tarihlerinde kalkışmalar yapıldı. 12 Eylül ve 28 Şubat hadisesi zaten her şeyiyle ortada. Bazı çevreler 28 Şubat'ta ABD'nin olmadığını söylüyor ama doğru değil. TSK'ya gönülden bağlılığı bilinen asker çocuğu Ufuk Söylemez anlattı. Yaptığı ABD seyahati esnasında görüştüğü ABD Ticaret Bakanı bütün görüşmesini 28 Şubat'a desteğe ayırmış ve hükümet mensubu olarak Ufuk Söylemez'i topa tutmuş. Buradan hareketle bila istisna ABD Türkiye'deki darbelerde hep olmuştur ve maalesef TSK bu noktada hep kullanılmıştır. Bunun sorumlusu ise tepedeki generallerdir. Buradan bakınca TSK son 70 küsur yıldır iyi bir sınav veremedi. Millete ve iradesine karşı bir pozisyon aldı. Alınan o pozisyon derin devlet ve askeri vesayet kavramlarını gündeme taşıdı. 28 Şubat'ta verilen inanç karşıtı görüntü AKP yani siyasal İslamcı iktidarın zeminini inşa etti. Oysa devleti kuran irade olan Türk ordusu bütün bunları Atatürk'ten beslenerek değil, dış dinamiklerden etkilenerek yaptı. Açıkça söyleyeyim, TSK içinde çok vatansever tanıdım. Bu kurumun içinden ahmak çıkmıştır da hain çok az çıkar. Evet, üniformalarını layıkıyla taşıyamayıp TSK'yı siyaset ile FETÖ gibi alçaklara altın tepside sunan cüceleri gördüm. Lakin esas itibarıyla Türk ordusu yurtseverler otağıdır. MİT'in politik hedefi tanımlanmadı. Gelelim MİT'e. Kurumlaşan yapılarımızdan biri olan MİT içinde uzun bir dönem asker-sivil çatışmalarının yaşandığı sır değil. Müsteşarının asker, bünyenin esas itibarıyla sivil olması böylesi bir rekabet ve çatışmayı getirdi. Kor general rütbesinde olan ve sicil amiri genelkurmay olan MİT müsteşarının asker ekseninin dışına çıkması elbette mümkün değildi ki bunun bir başka anlamı MİT'in NATO ve CIA'nın dolaylı denetiminde olmasıydı. Bir dönem ABD parasıyla ayakta duran MİT'in kuruluş sonrasında Kemalistler, Amerikancılar, Kraliçeciler, Çerkezciler ve Üç Hilalciler gibi klikleri barındırdığı hep söylendi. MİT bugün itibarıyla bütün bunları bir ölçüde aşmış gibi görünmesine rağmen müsteşarının AKP milletvekili aday adayı olması çok tartışılıyor. 1990'larda defalarca konuk edildiği MİT'in yeni mahalle karargahında vizyon sahibi pırıltılı isimlerin varlığına tanıklık ettiğim gibi takip memuru ötesinde vasfı olmayan sıradan ajanları da gözledim. MİT'in temel sorunu imkansızlıklarını ilaveten politikasızlığı ve hedefsizliğidir. MİT ile teşkilatı mahsusu arasındaki fark. Türk devleti onlarca yıldır MİT'e bir misyon yükleyememiştir. NATO'nun etkin olduğu yıllarda komünist kovalayan MİT, soğuk savaş sonrası yeni bir yapılanmaya girmesi gerekirken hiçbir siyasi lider bunu yapmadı. Tersine bazı politikacılar MİT'i kendi siyasi amaçları için kullanmaya çalıştı. Hülasa MİT hiçbir zaman bir teşkilat-ı mahsusa olamamıştır. Kuşkusuz devletimiz adına bazı önemli operasyonları yapmışlar. Fakat mesela bir CIA, BND, MI6 ve Mossad'a benzeyemedi. MİT kurulduğundan itibaren daha çok içeriye odaklı bir yapıydı. Komünist kovalar ve PKK, MHP ve cemaatlere adam sızdırırdı. Dışarıda en etkili olunan yer Kuzey Irak'tı. Orta Doğu'da ise Lübnan. Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Yunanistan'da bir miktar varlardı. Avrupa'da Türklerin bulunduğu devletlerdeki varlığı ise şöyle böyleydi. Yukarıda aktardık. Kozmik Oda faciasıyla bu ajanların pek çoğu deşifre edildi. Emniyet Cemaatler Otağı. Emniyet teşkilatına ait gözlemim ise iyi değildir. Birinci husus, emniyet epeydir İslamcıların otağı haline getirilmiştir ki bunun siyasi sorumluları öncelikle Turgut Özal ile Abdülkadir Aksu'dur. Hala emniyet içinde dört İslamcı cemaatin hükümranlığı söz konusudur. Emniyetteki bu çöküş maalesef 1990'larda başlamıştır. Kurumun tamamına yakını FETÖ istilasına girmişti. Halen bu istilanın bir ölçüde devam ettiği vakıadır. FETÖ'cü şakirtler diğer cemaatlerde kendilerini gizliyorlar. Polisin suç örgütleriyle ilişkisi ise Türkiye'de münferittir. Evet, mafya ile işbirliği yapanlar olmuştur. Ancak bu noktada kurumsal bir zafiyet söz konusu değildir. Emniyet noktasında yapılacak bir diğer eleştiri bu kurumun siyasetin oyuncu olmasıdır ki atama yetkisi siyasette olduğu sürece bu devam edecektir. Dışişlerine suikast. Ya Dışişleri Bakanlığı mı? Tanıklıklarımdan hareketle söylüyorum, bu kurum Türkiye'nin yüz akıydı. Dikkat ederseniz hala yüz akıdır demiyorum. Niye mi? AKP iktidarı ile beraber bu yapı büyük ölçüde iyi diş edildi de ondan. Öyle, zira AKP ile lisan bilmeyen isimler büyükelçi yapılmıştır. Sırf AKP yandaşı diye olmadık isimler diplomasiye alınmıştır. Bakın örneğin Japonya'da eski AKP Eskişehir Milletvekili Murat Mercan var. Bakın Pekin'de Abdülkadir Emin Önen isimli eski AKP Şanlıurfa milletvekili var. Bakın Endonezya'da Yeni Şafak yazarı ilahiyatçı Mahmut Erol Kılıç var. Bakın FETÖ'cü darbe liderlerinden müebbetlik tümgeneral Mehmet Dişli'nin kardeşi Şaban Dişli, Lahey'de büyükelçi ki hatırlayın Şaban Dişli hakkında 1 milyon dolar komisyon almak için tutanak imzaladı denilince AKP onu istifa ettirmişti. İşte o isim şimdi Hollanda'da büyükelçi. Hariciye Teşkilatı parti organı bitmedi. MİT'e göre İngiliz ajanı olan Şeyh Nazım Kıbrısi yönünde iki büklüm fotoğrafı olan Merve Kavakçı Malezya'da elçi. Benzer bir örnek Kuveyt'te de var. Oraya AKP'li bakanın kardeşi atandı. En dramatiği rüşvet aldı denilerek bakanlıktan alaşağı edilen Egemen Bağış'ın Praga atanması. Benzer başka örnekler de var. Hülasa Türkiye'nin göz bebeği olan bu kurum AKP iktidarı ile tek kelimeyle tarumar edilip parti organı haline getirildi ki AKP kavga etmeden önce aynı bakanlıkta büyük bir FETÖ'cü kadrolaşması yapmıştı. Abartısız olarak söylüyorum, AKP öncesinde Dışişleri Bakanlığı dünya ölçeğinde gerçek bir kurumdu. Cumhuriyetin bu yüz akı kurumunda diplomatlar pişerek ve basamakları birer birer çıkarak yetişiyorlardı. İkinci katiplikten adeta bir ömürlük birikim sonrasında büyükelçi olunuyordu. Şimdi olan şudur, saray kimi kendine yakın görüyor ve seviyorsa o büyükelçi. 13. ayrımın sonu. Sayfa 188.